Değerli dostlar, Midas'ın Kulakları Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Serhan Demirci. Midas'ın Kulakları Podcast'ı insanların kulağını eşek kulağına çeviren bir podcast. Ama bununla beraber eşek kötü bir şey mi? Ben çok severim eşeği. Tatlı bir şeydir ya tatlış bir şeydir. Gerizekalı pek tatlıdır yani. O kulağa, yani eşek kulağına dönmesi de kötü bir şey değil. O anlamda çok böyle hani üzüleceğimiz bir şey değil eşek kulağına dönmesi. Bu podcast'in 97. bölümü. 97 bölüm podcast yapmış biri olarak diyebilirim ki podcast yapmanın birçok farklı görev alanları var. İşte efendim temizliğinin yapılması, işte altının değiştirilmesi, efendim sağının solunun temizlenmesi falan bir sürü işleri var yani. Bu böyle kolay bir şey değil yani. Podcast deyince hani şey yapmamak lazım yani, o kadar küçümsememek lazım. Bayağı büyük bir iş. Şimdi bu 97. bölüm, bu hafta biraz konuşacağımız konu aslında benim podcast içinde daha önceki bazı bölümlerde de değindiğim, belki de ana tema diyebileceğimiz, yani böyle temel bazı temel taşı bazı konulardan biri olan kültürel farklılık ya da kültürel, benim daha çok beğendiğim haliyle kültürel benzerlik. Şimdi yurt dışında 14 yıldır yaşayan biri olarak bambaşka bir coğrafyada, bambaşka bir kültürün içinde 14 yıldır yaşayan biri olarak bununla ilgili farklı farklı gözlemlerim oluyor. Bu hafta biraz da eğitimci olmam dolayısıyla ya da akademik hayatın içinde olmam dolayısıyla Tayvan'da bir yabancı akademisyen olarak ne oluyor, ne bitiyor, onlardan bahsedeceğiz. Midas'ın Kulakları Podcast'inde Serhan Demirci ile berabersiniz. Hemen başlıyoruz. Şimdi bu konu şuradan geliyor. Şimdi bugün 16 Nisan Salı, 3 Nisan günü. 3 Nisan aynı zamanda Tayvan'da meşhur, hepinizin haberini aldığı depremin olduğu gün, bir televizyon programına katıldım. Tayvan'daki bir ulusal televizyon programı, bir talk show'a katıldım. Hani Okan Bayülgen falan tarzı bir şey. Bu programda hayatımda ilk defa bir televizyona çıkmış olmanın haklı heyecanı ve haklı gururuyla beraber konu şuydu. Bu programın konusu şuydu. Tayvan'da yabancı olarak, yani yabancı uyruklu öğretmenleri, yani hocalık yapan, öğretmenlik yapan kişileri davet ettiler. İşte 5 kişi vardık. Ben de bir tanesiydim. Diğer hocalar, diğer öğretmenler daha ziyade böyle hani benim kadar akademik denilemeyecek. İşte bir tanesi mesela sörf hocasıydı. Yok bilmem diğeri işte ney. İki tanesi dil hocasıydı. Birisi Vietnamca, birisi Korece öğreten iki hocaydı. Bir diğeri köpek eğitimcisiydi. Ne o? Köpeklerin hani şeyini yapan. Yani resmi, ne denir, resmi de demek istemiyorum ama hani yani bir eğitim kurumunda diyelim, bir hani profesör unvanıyla diyelim, bir eğitimci bir tek ben vardım. Şimdi buradaki şeyin, programın temel şeyi şu, yani işte programın hostu olan kişi, yani Tayvanlı Okan Bayülgen diyor ki işte yani ne oldu yani, hani Tayvan'da yabancı biri olarak eğitim yapmak nasıl bir şey, ne gibi komik durumlarla karşılaştınız, ne gibi zorluklarla karşılaştınız falan, böyle bir sohbet programı. Bayağı ciddi hazırlanılıyor. Ben mesela programın, yani daha önce hiç televizyona çıkmış biri değilim. Televizyon programının nasıl yapıldığını çok fazla tecrübe etmiş biri değilim. Pazarlamacı olmam dolayısıyla, pazarlama sektöründe çalışıyor olmam dolayısıyla iyi kötü içerik hazırlama, ne bileyim işte bir, yani bir programın ya da bir işte gördüğünüz, şu an dinlediğiniz podcast'in hazırlanması falan, yani bir hazırlık süreci olduğunu tabii elbette bilmiyorum ama gerçek, yani traditional medya anlamında böyle hani gelen televizyon, yani şimdi onların şeyi çok benim o kadar tecrübe ettiğim bir şey değildi. Ciddi çalışılıyor. Anlam önceden sana şey gönderiyor, sorular gönderiyor. Yani şunları hocam bir düşünün, taşın, yani bunlar üstünde konuşacağız, ne düşünüyorsunuz falan. Ondan sonra yaklaşık bir saat kadar falan süren bir televizyon, şey, telefon, bir anlamda hani o soruların tek tek üzerinden geçerek böyle bir şekilde bir ön kayıt gibi bir şey yapılıyor. Programın asistanı o konuşmalı, o telefon görüşmesinin transkriptini çıkarıp onu bir çeşit, bir anlamda senaryo demek istemiyorum ama yani hani, çünkü Çincesi cevap ben aslında senaryo, script haline getiriyor. ve her bir konuşmacının aynı şekilde bu süreçten geçirelim. Çünkü en son kayıt günü oraya gittiğimiz zaman elimize böyle bak, yani konuşacağımız konular bunlar. İşte daha önce de telefonda konuştuğumuz senin verdiğin yanıtlar bunlar. Elimize böyle bir senaryo diyebileceğim bir dokümanla geliniyor. Ha tabii host adam, tabii yıllardır bu işi yapan biri. Adamlar aslında 3 tane host var. Onlar tabii çok yani sazı eline alıyor, başlıyor. Yani hani onun o kadar öyle bir skriptle bağlı kaldığını söyleyeyim ama o da göz ucuyla sürekli bakıyor. Yani hani ben de mesela ilgili ne konuşmuş daha önce, yani ne soracak konu. Yani hani bir şekilde belli bazı oradan tiyoları alıyor. Ama özünde adam kendi bağımsız, ne denir, ya da hani kreatif şeyiyle programı yürütüyor. Şimdi neyse, bu işin şey kısmı, ama işin hani bizim açımızdan, benim bugün anlatmak istediğim tarafı, şimdi sorulan sorular bence enteresan. Benim bu sorulara verdiğim yanıtlar aslında bugünkü podcast'in konusu. Şimdi temelde en çok insanların merak ettiği şey, her yabancı ülkede büyük ihtimalle vardır ama herkesin ilk sorduğu soru: nasıl geldin buraya? Yani Tayvan'a nasıl geldin? Niye geldin? Yani nasıl oldu bu iş? Şimdi bunu bir Amerikalı da sorar mı? Bilmiyorum ama zannediyorum o da merak eder yani. Yani bir göçmen olarak gelmiş birine sen nasıl geldin gibi. Şimdi Amerika ve göçmen deyince de orası çok derin bir konu. Yani o çok şey bir şey değil ama yani biz de merak ederiz. Yani Türkiye'de sen bir yabancı görsen, sen de hani Suriyeli, Afgan olmadığını düşünelim. Atıyorum bir İngiliz'in ya da bir Alman'ın Türkiye'de 10 yıldır yaşadığını bilsen sen de bir meraklanırsın. Yani abi nasıl oldu lan, niye geldin falan dersin yani. Aynı şekilde onlar da onu soruyor. Ben de işte kabaca hikayemi anlattım. Ya ben uzun zaman önce, çok uzun zaman önce, ta 2000'lerin başında niyetlenmiştim aslında Çin'e, Tayvan'a, oralara gitmeye, dil öğrenmeye, oralarda belki firmalar bulmaya, belki bir uluslararası ticaret, dış ticaret yapmaya, yani böyle bir heyecanım, niyetim vardı. Fırsat oldu, imkanım oldu, imkanlarım oldu. Çoğunuz zaten benim hikayemi biliyorsunuz. Geldim. Tabii bunun ötesinde onların merak ettiği bir şey de, zor oldu mu? Yani kolay olmadı tabii. Ben kolay olduğunu iddia etmiyorum ama insan sevdiği şey olunca, sevdiği bir konuyla uğraşınca, bir de bir miktar ruhen maceracı olunca, çok da büyük böyle bir aman perişan oldum, lanet olsun böyle söverek sayarak öyle bir şey de hiç yaşamadım. Başımdan çok kötü şeyler geçtiyse de, başımdan geçen kötü şeylerin neredeyse tamamında Türkler vardır bu arada. Yani bunu geçen az önce bir yerde bir şeyde Amerika'daki bir yaşayan Türk'e soruyorlar da, yani o da aynı şeyi söylemiş. Yani benim başımdan hiç kötü bir şey geçmedi ama kötü geçen işlerin hepsinin içinde Türk vardı diye. Ya yani benim de öyle. Ben Tayvan'da bir yabancı olarak çok büyük bir böyle bir aman aman bir şey yaşamadım. 14 senedir Tayvan'dayım ama 14 senedir öğretmen de değilim. Yani 4 senedir öğretmenim. Dolayısıyla benim hani hayatımın aslında çok yeni bir sayfası aslında bu tip bir akademik hayatın içinde olmak. Onun için de biliyorsunuz sonradan akademik diye bir programım var yani YouTube'un içinde. Dille ilgili şey temelde yani en büyük sıkıntı oluyor yabancı bir ülkede hocalık, öğretmenlik yaparken. Çünkü şimdi iyi kötü bir insan İngilizceyi, Çinceyi bilmem neyi öğrenebilir ama şimdi o yeni öğrendiğin dilde ders anlatmak ya da o yeni öğrendiğin dilde sınav hazırlamak, ne bileyim o yeni dilde öğrencinin yazdığı araştırma raporunu okuyup anlamak, yorum vermek, yani şey vermek, ne denir, düzeltme yapmak, yani bu çok kolay işler değil. Bu temelde en büyük sıkıntı yani. En zorlandığım yer orası oluyor. Şimdi İngilizce anlatmıyorum ki, herkes öyle zannediyor. Ben hani Tayvan Çince'nin ana dil olduğu bir ülke. Şimdi burada İngilizce, elbette herkes İngilizce biliyor ama şimdi İngilizce eğitim yapan bir üniversite değil özünde çalıştığım üniversite. Yabancı öğrencinin olduğu grup ya da yabancı öğrencinin olduğu program İngilizce ama temelde benim öğrencilerimin çoğunluğunun İngilizcesi çok da öyle ahım şahım bir öyle aman aman bir İngilizce değil. Eğer Çince konuşmazsam, eğer Çince anlatmazsam kimsenin bir şey anlayacağını çok zannetmiyorum yani işin açıkçası. Bununla beraber şeyin hani dille ilgili günlük hayatta da bence, ya da ne denir, ders dışındaki hayatın içinde de sıkıntı olabiliyor. Mesela benim en çok endişe ettiğim konu, ben aynı zamanda danışmanlık yapıyorum. Yani danışman öğretmenim ne denir? Yani sınıf danışmanıyım, advisor. Şimdi çocuk sende bir derdi olursa bunu anlatmak zorunda, sende paylaşmak zorunda. Yani bir sıkıntısı olabilir, ailesel bir sıkıntısı olabilir, ekonomik sıkıntısı olabilir, ne bileyim erkek arkadaşıyla ayrılmıştır, bir şey olmuştur, kavga etmiştir. Şimdi bunu seninle paylaşabilmesi lazım, o rahatlığı hissedebilmesi lazım. Hissetmiyorsa zaten yardımcı olamayız. Yani bir şekilde o kanalın açık olması lazım. İletişim kanalının açık olması lazım. Bu beni hep endişelendiren bir konuydu. Çünkü dil o iletişim kanalını en temelde tıkayan en ana unsur, en önemli faktör. Eğer ki dille ilgili bir rahatsızlık olursa, yani ne dediğimi anlamıyor, anlaşılmıyorum hissiyatı beni çok düşündürüyordu. Çok şükür öyle bir sıkıntı olmadığını fark ediyorum. Yani hani çocuklarla onların anlayabileceği bir dilden konuşabildiğimi gördüğüm için işin açıkçası mutlu oluyorum. O beni çok fazla yıpratmadı. Komik olan şey şu oluyor. Şimdi Çince malum olduğu üzere bildiğiniz gibi binlerce, on binlerce neyse karakterden oluşan bir dil. Biz bu karakterlerin çoğunu diyemem ama yani önemli bir kısmını öğreniyoruz zamanla. Ama tabii özellikle isim gibi bir konu söz konusu olunca isimlerde kullanılan karakterler çok da her zaman sıklıkla görünen, çok yoğunlukla, sıklıkla kullanılan karakterler olmayabiliyor. O karakterin nasıl okunacağını bilememek, hele hele benim gibi bir yabancıysan, çok olağan bir şey yani. Nasıl okunacağını bilemiyorsun, adamın ismini okuyamıyorsun. Şimdi bu komik durumlara da yol açıyor. Gülüyorlardı çünkü yanlış okursan bile yani gibi. Ama sonra bu tabii açık söylemek gerekirse sadece yabancı olmaktan kaynaklanan bir şey değil. Aslında gerçekten zor bir konu. Çünkü fark ettim ki ben bunu böyle altından kalkabileceğim bir şey değil. Öyle isim okuyarak falan yapabileceğim bir şey. Dolayısıyla öğrenciyi çağırıyorum. Ya gel bakayım sen şunu, otur bakayım şuraya, bana bir yardımcı ol, yoklama almaya. Tek tek o okusun isimleri. Ben oradan yani yardım alayım diye. Fark ettim ki birçok Tayvanlı öğrenci de okuyamıyor benim okuyamadığım gibi. Çünkü o da emin değil, lan bunu böyle mi, cün mü diyeceğiz, ün mü diyeceğiz. Yani hani ikisi de olabilir. Nereden bileceksin? Herkes de herkesi tanımıyor ki, bunlar sınıf, kalabalık sınıflar. 70 kişilik sınıflardan bahsediyoruz. Yani tek tek her bir öğrenci de herkesin ismini bilmez yani. Teknoloji kullanıyoruz elbette çoğunlukla, işte online, yani ne denir, yoklama artık eskiden olduğu gibi tek tek isim okuyarak falan olan ya da imza atılarak falan olan bir şey değil ama gene de yani insanlar böyle bir geri geldiği zaman isim okumak zorunda kaldığında zorlanıyor yani. Ben de çok zorlandım yani, hala da zorlanırım, hala da birçok öğrencimin ismini okuma konusunda derdim vardır. Ya normal, öyle olur. Ama yani bu da tabii bir şey. Bununla beraber tabii komik şeyler de yaşanıyor. Yani şimdi bundan daha komiği, şimdi Çince biliyorsunuz telaffuz, yani ne denir, pronunciation, yani şeyin, kelimenin telaffuzu anlamı değiştiren bir dil. Yani nasıl telaffuz ettiğin çok önemli. Doğru telaffuz etmiyorsan, doğru tonlamıyorsan, ton denen mesele var. Yani kelimeyi doğru tonda söylemiyorsan akım derken bokum diyorsun, yani bambaşka bir şey diyorsun. Şimdi bu yeni başlayan için, yeni Çince öğrenen için en büyük kabus. Ya bence samimi söylemek gerekirse karakterleri ezberlemekten daha büyük bir kabus bu. Karakter ezberlenir yani. Onu çok, çünkü onun belli bir mantığı var. İnsan yani ben mesela karakter ezberleme konusunda o kadar zorlandığımı hatırlamıyorum. Ama tonlamayı ezberlemek, yani bir kelimenin nasıl tonlandığı, nasıl okunduğunu ezberlemek, işte o var ya, yani anasının bir şeyi yani. Çok kolay bir şey değil. Ve bundan dolayı da birçok böyle sıkıntılı pozisyonlara düştüğüm olmuştur. Bunlardan bir tanesi mesela şeyin, bir şey soracağımız zaman Qingwen deriz yani. Kusura bakmayın, bir şey sorabilir miyim? Qing, üçüncü tondur. Qingwen. Wen de dördüncü tondur. Yani yukarıdan aşağı. Qingwen denir. Ama yanlışlıkla eğer bu ne denir, Wen olan dördüncü tonu eğer üçüncü ton okursanız, Qingwen yaparsanız, Yani ilk ton, ilk kelimedeki ikisi de 3 ton olursa, 3. ton 3. ton olursa ilk kelime 2'ye yükseliyor. Yani Qingwen oluyor. Ben Qingwen demek yerine Qingwen dersem sizi öpebilir miyim demiş oluyorsun. Şimdi tabii bu çok şükür Allah'tan öğrenciye karşı söylediğim bir şey olmadı ama de henüz Çince öğrendiğim dönemde hocaya karşı pardon sizi öpebilir miyim dedim. Hoca da güldü ve pek şey olmaz, doğru olmaz, ben evli barklı kadınım dedi. Ben ilk önce anlamadım ne diyor ya falan. Sonra açıkladı, yani hani Qingwen diyeceksin, Qingwen dersen öpebilir miyim olur, ben de seni öptürmem dedi. Telaffuz Çince'nin en büyük derdidir, ben size söylüyorum. Yazmadan daha büyük derttir Çince'de. Yazmayı insan ezberleyebilir. Zaten bu çağda artık herkes dijital, yani eliyle yazı yazan kaç kişi var zaten. Bir ben varım yani hala. Yani burada podcast'te siz görmüyorsunuz ama videoda görenler yazıda Çince yazdığımı görür. Yani ben hala Çince'mi yazıyorum bir şekilde. Ama yani çok kişi Çince yazmıyor artık. Tayvanlı da birçoğu neyi nasıl yazacağını bilemeyebiliyor artık yeni nesil. Çünkü hep bir ömür artık dijital olmuş. Her şeyi bilgisayarda yazıyor ya da cep telefonunda yazdığı için. Böyleyken böyle. Ya Tayvan'da yabancı bir öğretmen olmak. Kültürel fark. Benim her zaman söylediğim bir şey, kültürel benzerlikler kültürel farklardan daha önemlidir. Kültürel fark birçok anlamda kaçınılmaz bir şey. Yani bir ülkenin içinde de doğusuyla batısı, kuzeyiyle güneyi farklı olur. Tayvan'ın kuzeyiyle güneyi arasında yemek alışkanlıklarında fark vardır. Tayvan'ın güneyi daha böyle tatlılı yemekler yapmayı sever. Kaçınılmaz bir şeydir. Yani bu kaçınılmaz bir şey, kültürel farklılık. İlla ki diyorum ya, işte ülkenin kuzeyiyle güneyi, doğusuyla batısı farklı olur. Hele hele bizim gibi iki ayrı ülke, iki ayrı coğrafyanın insanı olunca bambaşka bir şey oluyor. Ama bununla beraber hep bence keyifli olan şey benzerlikleri yakalamak. Kültürel benzerlikler daha birleştirici olan bir şey. Tayvan'daki öğrencilerin genel duruşuyla Türkiye'deki öğrenciler arasında çok büyük farklılıklar var. Tayvanlılar biraz daha utangaçtır ve çok böyle hani elini kaldırıp bir şey söylemeye çoğunlukla, yani %99.9'u cesaret etmez. Sessiz kalmayı tercih eder. Bizde pek olmayan bir şey. Bizde de tam tersidir. Batı'da özellikle. Hele hele daha böyle Amerika, işte Avrupa, yani onlar daha böyle. Ne demek canım, öyle olur mu? Ben bir konuda farklı düşünüyorum. Sen hocam öyle diyorsun ama böyle değil mi? Şöyle değil mi? Yani hocaya karşı böyle bir farklı, bir daha challenging, yani onu sorgulayan bir anlamda, doğru bir şekilde, yani aslında olması gerektiği şekilde sorgulayan bir tavırda oldukları bir gerçek. Ama bununla beraber Tayvan'da bu pek yok. Tayvan eğitim seviyesi ileri bir olan bir ülke. Yani bunlar aslında çok iyi öğrenciler bir anlamda. Ortalaması, yani ortalamaya. Elbette her yerde kötü öğrenci olur, iyi öğrenci olur. Bunlar nispeten iyileri. Ama buna rağmen adamın kendine güveni yok. Yani kendine güven olmaması en temel şeylerin başında geliyor. Bununla beraber önce Tayvan'da gördüğüm en temel farklılık diyebileceğim, kültürel anlamda farklılık diyebileceğim şey, üniversitedeyken ve zannediyorum şu an Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin çoğunluğu büyük ölçüde kendi başlarına ayakta durabilecek, kendini idame edebilecek bir haldedir. Yani yetişkindir, yani biz bir büyümüştür artık üniversite öğrencisi Türkiye'de. Tayvan'daki üniversite öğrencileri daha bir çocuk gibi geliyor bana birçoğu. Birçoğunun hayata dair deneyimi, tecrübesi, şeyi, girişimleri çok çok zayıf geliyor bana. Ben kendi üniversite hayatımı hatırlıyorum 24 sene önce, 2090'ların sonu, 2000 başı. Yani ben bunlardan çok daha fazla atılgandım. Yani çok daha her anlamda, yani sosyal hayatta da daha girişkendim. Daha birçok faaliyete katılıyordum. Spor yapıp şunu yapıyordum, bunu yapıyordum. Oraya gidiyordum, buraya gidiyordum. Topluluklara katılıyordum. Bunlar böyle bir yani hani bu zamanın şeyi mi acaba, belki yani şu an Türkiye'deki üniversite öğrencileri de belki benim zamanımdan farklı olabilir. Onu çok emin değilim ama kendi gözlemim olarak paylaşabileceğim bir şey de bu. Yani ben mesela Tayvan'daki üniversite öğrencilerinin çok fazla o kadar hayata katılmadığını hissediyorum. Yani daha böyle bir uzaktan bakan, yani suya atlamayan, kenarından bakan, öyle bir tat alıyorum. Yanlış, yanılıyor olabilirim, bilmiyorum. Dediğim gibi bunun Tayvan'a özgü bir şey olmadığından da çok emin değilim belki. Şu an tüm dünyadaki genç neslinin bir sıkıntısıdır, bilmiyorum. Bunlar tabii dediğim gibi farklılıklar. Tayvan'da hiçbir zaman ben Tayvan'a giderim, orada da öğretmen olurum, akademisyen olurum falan öyle bir düşüncem hiçbir zaman yoktu ama şu an bulunduğum noktada pişman olduğumu da söyleyemem. Çok keyifli bir şey aslında. Yani bir anlamda Tayvan'da akademisyen olmak keyifli bir iş. Ben çok mutluyum için açıkçası söylemek gerekirse. Tahmin ettiğimden daha fazla zaman alan bir iş. Araştırma, research yapmak, tahmin ettiğimden daha zor yayın yapmak, yani yapılan araştırmanın yayınlanmasını sağlamak tahmin ettiğimden daha zormuş. Ben o kadar farkında değildim. Ben daha ziyade uygulamayı seven biriyimdir. Yani çok o kadar teoriyi değil ama daha çok uygulamayı, teknolojiyi severim o anlamda. Teknoloji zaten biliyorsunuz bilimin uygulanması demektir. Bilginin uygulanma halidir yani teknoloji. Onu severim yani. Hani bir anlamda daha böyle üniversitedeki pozisyonum da çok o kadar kendimi konuşlandırdım pozisyon çok o kadar araştırma yapmak değil. Daha ziyade sanayi işbirliği yapmak yani sahip olduğum bilgiyi bir şekilde kullanıma dökebileceğim, uygulamaya dökebileceğim şeyleri yapmak. Bu podcast'ler şunlar bunlar bununla alakalı. Yani ben bir şekilde ben podcastçi olacağım, ben influencer olacağım gibi bir derdim yok. Ama bu benim çalıştığım bir konuysa ben bunu yapmalıyım. Yani bu benim üzerinde kafa patlattığım bir şeyse ben bunu yapıyor olmalıyım. İyiyimdir, kötüyümdür o başka bir şey. Başarılı olur, olmaz o başka bir şey. Ama bilmek zorundayım, uzak duramam yani. O anlamda mesela Tayvanlı'ya baktığım zaman da burada da sıkıntı görüyorum. Çünkü birçok Tayvanlı merak duyduğu konuya aslında cesaret edemiyormuş gibime geliyor. Öğrenciler için konuşuyorum. Hepsi öyle olmayabilir ama benim çevremdeki öğrenciler hep böyle muhtemel olası bir gelecek tarihte olabilecek bir güzel günün hayalini kuruyor ama arkadaş bugün burada ne yapıyorsun yani şu an ne yaptın bugün bu konuyla ilgili ne yaptığın çok önemli onu kimse söylemiyor. Kendi araştırma öğrencilerime master öğrencilerime söylediğim de o. Hocam daha dün bir öğrencim sürekli çok da iyi bir öğrencim. Ben hocam diyor ya ne yapacağım bilmiyorum. Hani araştırma da konusunda ne yapacağımı da bilmiyorum. Mezun olduktan master bittikten sonra ne yapacağımı da bilmiyorum. İş, güç, kariyer. Ya dedim bilmemek ayıp değil ama öğrenmemek ayıp. Yani çok klişe olacak ama yani bununla ilgili yapacağın yani şey deneme yapmak. Yani akıllıca deneme yapmak, bilimsel deney yapmak. Aslında deneme değil, deney yapmak. Yani benim neye ilgim var? Şu. Birinciden al başla. 3 ay o konuya %100 odaklan. Bir bak bakalım seviyor musun bu konuyu? Bu konuyla ilgili bir şeyler okumak seni heyecanlandırıyor mu? Bu konuyla ilgili düşünmek seni meşgul ediyor mu? Yani hoşlandığın bir şey oluyor mu? Olmuyorsa sıkıntı yok. İkinciye geç. Şimdi 3 ay öbür ikinci konuda üstünde çalış. Onu biraz geliştir. Olmuyorsa üçüncüye geç. Bunların hiçbirisi zaman kaybı değil. Bunların hepsi aslında kazanılmış zamandır. Çünkü bilmeden bir ömür ziyan etmek yerine bilerek 3 ayını kendini tanıma amaçlı olarak kullanmak ne güzel bir şey. Mezun olacağın zamana kadar, mezun olacağın zamana kadar şeyini çözersin, neyi seviyorsun, neyi sevmiyorsun, kendini tanırsın. Ondan sonra da zaten yolun açık olsun inşallah. Güzel şeyler gelir zaten. Çünkü sen kendini tanıdığın noktada, kendi imkanlarını, kendi becerilerini tanıdığın noktada zaten gerisi çok kolay. Yani önemli olan o. Öyle düşünüyorum. Değerli dostlar işte böyle bugün 97. bölüm Tayvan'da 14 yıldır yaşayan Serhan Demirci olarak, Tayvan'da 4 yıldır akademisyen olan Serhan Demirci olarak kültürel farklar, farklılıklar, benzerlikler, Tayvan'daki bir yabancı bir akademisyenin gözünden yaşadığı farklılıkları anlattığımız bir bölüm oldu. Bana sosyal medya üzerinden ulaşmakta her zaman lütfen çekinmeyin, her zaman beklerim yani hiç. Biliyorsunuz zaten mesaj yazanlarla zaten görüşüyoruz sürekli yani onlarla her bir bölümü devamlı detaylı olarak akabinde tartışıyoruz. Lütfen siz de sorularınız varsa, merak ettiğiniz şeyler varsa çekinmeden bana yazın. Beni her tür ortamda bulmanız mümkün. İsmimi aratmanız yeterli. Bir dahaki bölümde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakınız. Sizi de çok seviyorum. Hoşça kalın.